Ayrım 8. Günlerin getirdiği Isabel Allende, sayfa 119. Aile yaşantısı. 1994 yılında Ruanda'nın adı sıklıkla basında geçiyordu. Soykırım haberleri o kadar korkunçtu ki insanın inanası gelmiyordu. Öldürülen çocuklar, içindeki cenini söküp almak için karınları bıçakla yarılmış gebe kadınlar, meyle katledilen insanlar, yollarda başıboş dolaşan kadınları, aç yüzlerce yetim çocuk, bütün sakinlerle birlikte yakılan köyler. Afrika'da neler olup bitti kimin umurunda ki? Ölenler birkaç yoksul zenci diye öfkeyle yorumda bulunuyordu Sheila. Her konuda gösterdiği o ateşli tutkusuyla. Bu korkunç bir şey Sheila, ama bence sen sırf buna üzülüyor değilsin. Aslında sana neler olduğunu anlatsana bana diye konuyu değiştiriyordum ben. Benim çocuklarımı satır darbeleriyle doğradıklarını bir düşünsene dedikten sonra ağlamaya başlıyordu. Gelinimin ruhunda bir şeyler oluyordu. Bir an bile huzur bulamıyor, bin türlü işin peşinden oradan oraya koşuyordu, galiba gizli gizli ağlıyordu. Her geçen gün daha zayıflayıp çöküyor ama deli dolu bir neşe içindeymiş gibi bir tavır takınıyordu. Basındaki kötü haberlere karşı gerçek bir saplantı oluşmuştu onda. Bunları ailede gazeteleri okuyan tek kişi olan ve olayları tam bir gazeteci içgüdüsüyle irdeleyebilen Jason'la tartışıyordu. Dinle terör arasında bağlantı kurduğunu duyduğum ilk kişiydi Jason. Köktencilikle terörizmin uygulamada eş anlama gelmelerinden çok daha önceydi bu. Bosna'da, Orta Doğu'da ve Afrika'daki şiddet hareketlerine, Afganistan'da Taliban'ın aşırılıklarına ve birbiriyle ilgisi olmayan daha pek çok olaya, ırksal olduğu kadar da dinsel olan bir nefretin yol açtığını bize anlatmıştı. Jason ile Sally bir yerde kendilerini bir daire bulur bulmaz taşınmaktan söz ediyorlardı, ancak Jason mütevazi bütçesinin yetebileceği bir yeri boş yere arayıp durmuşlardı. Yardım etmeyi önerdik ama onları evden atıyormuşuz izlenimi yaratmamak için pek de fazla ısrar etmedik. Yanımızda olmaları hoşumuza gidiyordu, eğlenceliydiler, havayı yumuşatıyorlardı. Jason ömründe ilk kez aşık olmuştu, onu evlenmekten söz eder görmek insanı duygulandırıyordu. Ama nedense Willy, Sally ile ikisinin iyi bir çift oluşturmadıkları kanısındaydı. Bu fikir nereden girdi kafasına bilmiyordum. Oysa çok iyi geçiniyor gibi görünüyorlardı. Hilda nene Kaliforniya'da uzun süreler kalıyordu. Onun yüzünden bizim ev kumarhaneye dönüşmüştü. Daha ağızlarında emzikle dolaşan masum torunların bile iskambillerle hile yapmasını öğrenmişlerdi. Onlara oyun oynamayı öyle güzel öğretmişti ki Alejandro artık 10 yaşına geldiğinde bir deste iskambille hayatını kazanabilecek haldeydi. Bir seferinde çocuk yüz yuvarlak gözlükleri ve kunduz dişleriyle henüz bir ana kuzusuyken yanlarında üstü tenteli yük arabaları ve motosikletleriyle insana korku veren bir takım tiplerin kumsaldaki kamp yerine girmişti. Kolsuz tişörtleri, dövmeleri, paralı asker çizmeleri, biracılara özgü o kaçınılmaz göbekleriyle adamların görünüşü Alejandro'yu hiç de korkutmamıştı. Çünkü kağıt oynamakla meşgullerdi. Kendinden son derece emin bir tavırla yanlarına yaklaşarak oyuna katılmak için izin istedi. Bir kahkaha tufanıyla karşılaşmıştı ama ısrar etti. "Biz burada parayla oynuyoruz tıfıl," diye uyardılar onu. Alejandro kabul etti. Hilda nineyi yenebildiğinden kendine sonsuz güveni vardı. Ayrıca bozuk para olarak 5 doları olduğundan kendini zengin de hissediyordu. Onu aralarına oturtarak bira ikram ettiler ama o iskambillerle daha çok ilgilendiği için birayı nezaketle reddetti. Aradan 20 dakika geçtiğinde torunum o 7 kabadayıyı soyup soğana çevirmiş olarak bir lanet ve küfür yağmuru altında oradan uzaklaşıyordu. Tam Şili tarzında her zaman bir arada bir klan halinde yaşıyorduk. Hilda nine, Sheila, Nico ve çocuklarıyla çok eğleniyordu. Onları bize 1000 kere tercih ediyor, çoğu vaktini onların evinde geçiriyordu. Sabrina'nın analarının lezbiyen, Budist ve vejeteryan olduklarını ona anlatmıştık. Hiç bilmediği 3 kelimeydi bunlar. Ona kabul edilemez gibi görünen tek şey vejeteryanlık olmuştu. Ama yine de onlarla arkadaş oldu. Zen Budizm merkezinde onları kaç kez ziyarete gitmiş, hamburger yiyip margarit içerek poker oynamaya özendirmişti. Annemle kimselere benzemeyen üvey babam sık sık Şili'den geliyorlardı. Bazen kardeşim Juan da onlara katılıyor, ilahiyat okuduğu için suratında ciddi bir psikopos ifadesiyle kafası meşgul bir halde Atlanta'dan kalkıp geliyordu. İlahi konulara adanmış 4 yıldan sonra Juan takdir olarak mezun oldu. Bu kez de kendisinde vaizlik yeteneği olmadığına karar verdi ve üniversitede siyasal bilimler profesörü olarak bugüne kadar sürdürdüğü işine geri döndü. Billy yiyecek alışverişini toptan yapıyor, bu göçmen kampı için durmadan yemek pişiriyordu. Mutfakta kana bulanmış bıçaklarla dörtte bir dana etine saldırıya geçerken, torbalar dolusu patates kızartırken ve tonlarca yeşil salatayı doğrarken görüyordum onu. İlham gelen bazı zamanlarda neşeli Güney Amerika plaklarının temposuna uyarak öldürücü alıcılıkta Meksika dürümleri yapıyordu. Mutfak karnaval sabahlarındaki gibi oluyor, sonradan aşırı yağlı ve acılı yemenin sonuçlarını pahalıya ödeseler de misafirler parmaklarını yiyorlardı. Büyülü bir evdi bizimki, ihtiyaca göre büyüyüp küçülüyordu. Bir tepenin orta yerine yerleşmiş olarak körfezin panoramik manzarasına hakimdi, tek kat üzerinde 4 odası, aşağı katta da bir daire vardı. 1992 yılında ailenin temposunu hiç değiştirmeden aylarını geçireceğin hastane odasını oraya taşımıştım. Bazı geceler kendi anılarımın ve başkalarının düşlerinden kaçmış kişilerin mırıltısıyla uykumdan uyanır, sessizce kalkarak evin içindeki huzura ve ılık havaya minnet duyarak odaları dolaşırdım. Burada kötü hiçbir şey olamaz diye düşünürdüm. Kötülük sonsuza dek dışarı atıldı. Paolo'nun ruhu bize göz kulak oluyor. Kimi zaman şafak vakti o değişken karpuz ve şeftali renkler içinde beni gafil avlar, göletten yükselen sisleri ve güneye doğru uçan yaban kazlarıyla tepenin eteklerine yayılan manzara görmek için dışarı çıkardım. Sheila'nın yaptığı 3 doğumun yorgunluğunu tam üstünden atmaya başlamışken kız kardeşinin düğünü için Venezuela'ya gitmesi gerekti. Artık o zamanlar yurt dışına çıkıp yeniden Birleşik Devletleri'ne dönmesine izin veren bir ikamet vizesine sahipti. Nico ile çocuklar geççi olarak bizim eve taşındılar. Nine'ye ideal görünen bir çözüm yolu bulmuştu bu. Neden hepimiz adam gibi beraber oturmuyoruz diye soruyordu. O arada Sheila, Caracas'ta Nico ile evlendiğinde geride bırakmak istediği şeylerle karşılaşmıştı. Bunlar pek o şeyler olmasa gerek diye düşünüyorum. Çünkü geri döndüğünde akrabalarının bir bölümüyle bağlantı kesmeye kararlı olarak morali yerlerde sürünüyordu. Bana dört elle sarılmıştı. Ben de onu her şeye hatta kendi kendisine karşı savunmaya koyulmuştum. Yine zayıflamıştı. Bunun üzerine bir aile toplantısı yaparak onu bir uzman doktora görünmeye zorladık. Doktor da Sheila'ya bir terapi önererek antidepresan ilaçlar yazdı. Ben öyle şeylere hiç inanmam diyordu Sheila ama tedavisi iyi gelmiş. Çok geçmeden yeniden gitarını tıngırdatarak aklına esen şeylerle bizi hem güldürür hem kızdırır olmuştu. Nedeni anlaşılmaz hüzün krizlerine rağmen annelik ona iyi gelmişti. Çocuklar sürekli bir eğlence konusuydu. Nine de onların tadını çıkarmamızı her Allah'ın günü hatırlatıyordu bizlere. Çünkü hemencecik büyüyor ve çekip gidiyorlardı. O süre içinde doktor reçetelerinden çok çocuklar yardımcı olmuşlardı Sheila'ya. Oldukça çekingen ama son derece uyanık bir çocuk olan Alejandro, annesininki gibi boğuk sesle yarım yamalak konuşarak akıllıca laflar ediyordu. O yıl Paskalya geldiğinde elinde sepetiyle bahçedeki çalıların arasında boyanmış yumurtaları aramaya çıkmadan önce tavşanların yumurta yumurtlamadıklarını, çünkü onların memeli hayvanlar olduklarını fısıldadı kulağıma. Peki o zaman kim koyuyor o Paskalya yumurtalarını oraya diye sordum aptal gibi. Sen diye karşılık verdi bana. En küçükleri olan Nicole daha ayakta durmaya başladığı andan itibaren kendi ağabeylerine karşı savunmak zorunda kalmıştı. Alejandro'ya doğum gününde plastikten bir ninja bıçakları seti hediye etme gafletine düşmüştüm. O zürafa kirpiklerini kırpıştırarak diz çöküp yalvarmıştı bana. Önce annesi babasına özel izin almıştım. Silahlara izin vermiyorlardı. Tıpkı televizyona da karşı geldikleri gibi. Bunlar Kaliforniya'daki New Age tabularından ikisiydi. Çünkü çocukları sabun köpüğünden bir balonun içinde büyütemezsiniz. Daha küçüklükten itibaren pisliklere bulaşıp bağışıklık kazansalar iyi olur. Hemen arkasından da kız kardeşlerine saldırıya geçemeyeceği konusunda torunumu uyardım. Ama sanki eline bir şeker verip arkasından da sakın emme diye tembih etmeye benzedi. Daha aradan 5 dakika geçmeden Andrea'ya bir bıçak darbesi indirmiş, o da derhal karşılık vermişti. Sonra ikisi birden Nicole'e saldırdılar. Alejandro ile Andre dehşet içinde kaçışırlarken Nicole iki elini birer kama tıpkı filmlerdeki apaçiler gibi uluyarak peşlerinden koşuyordu. Daha altı bağlıydı. En renkleri Andrea'ydı. Limon sarısı tokyoları dışında baştan aşağı pembeler giyer. Kafasına taktığı taçlar, paket kurdeleleri, kağıttan çiçekler türünden, süslerin arasından altın yaldızı fırfırlar görünürdü. Kendi hayal aleminde yaşardı o. Dahası Tavra'nın hediye ettiği aynı renkte bir taşı olan büyülü yüzü, pembe kudret brokoli çilek dondurmasına dönüştürebilecek, teneffüste kendisini alaya almış olan çocuğa uzaktan tekme atabilecek güçteydi. Bir keresinde öğretmeni ona sesini yükseltmiş, o da karşısına dikilip o kudretli yüzüğünü taktığı parmağını uzatarak "Sen benimle böyle konuşamazsın, ben Andrea'yım," demiş. Bir başka seferinde de okuldan son derece bozuk çalarak dönüp bana sarıldı. "Çok felaket bir gün yaşadım," diye itirafta bulundu çıkırarak. "Bütün gün tek bir güzel şey olmadı mı Andrea?" "Oldu kızım, biri düşüp dişlerini kırdı." "İyi ama bunun neresi güzel Andrea?" "Benim düşmemiş olma." İlettiler. Paula kapağında Will'nin çekmiş olduğu bir fotoğrafınla İspanya'da yayımlandı. Resimde seni bir pelerin gibi örten simsiyah saçlarına hayat dolu olarak gülümserken görünüyorsun. Çok geçmeden ofisteki koca koca kutuları dolduran yüzlerce mektup gelmeye başladı. Onları düzene koyup cevap yazmaya Şile yetişemiyordu. Yıllar boyunca coşkulu okuyuculardan mektuplar almıştım. Gerçi bunların hepsini kitaplarımı beğendikleri için yazılmış olmadıklarını da itiraf etmeliyim. Kimileri istediklerini bildiriyorlardı. Örneğin basılmamış 16 eseri olan bir romancı büyük bir nezaketle benimle ortak olmayı ve telif haklarını yarı yarıya paylaşmamızı öneriyor. Ya da İsveç'teki iki Şilili sırf amcam Salvador Allende'nin yüzünden sürgüne gitmek zorunda kaldılar diye Şili'ye geri dönebilmek için benden bilet parası istiyorlardı. Yine de o mektupların tamamı Paula nedeniyle çığ gibi üzerimize inenlerle kıyaslanamaz. Bir kartın üzerine çiziktirilmiş yalnızca birkaç satırla da olsa onların hepsine cevap yazmak istiyordum. Çünkü her bir gönderi yürekten yazılmış ve körlemesine gönderilmişti. Kimileri yayımcılarıma, kimileri yayın temsilcime, pek çoğu da dostlarım ve kitap evleri aracılığıyla. Gecelerin bir bölümünü Mikishima'nın bana hediye ettiği Japon kağıtlarıyla, Tabra'nın verdiği küçük gümüş parçalarıyla ve yarı değerli taşlarla kartlar üretmekle geçiriyordu. Aldığım mektuplar öylesine duygu yüklüydü ki, yıllar sonra kitabım pek çok dile çevrildiğinde bazı Avrupalı yayıncılar onların arasından seçilmiş bir derlemeyi de basmaya karar vermişlerdi. Kimi zaman evlatlarını kaybetmiş olan ana babalar da yazıyordu bana. Ama çoğunluğu kendilerini senin yerine koyan genç insanlardı. Hatta aralarında hiç tanımadan senin dul eşine aşık olup Ernesto'yu tanımak isteyen kızlar bile vardı. Uzun boylu, iri yapılı, esmer bir adam olarak bu trajik tip kadınlara çekici geliyordu. Ernesto'nun teselliden yoksun kaldığını hiç sanmıyorum. O bir aziz olmadığı gibi bekarlık da en güçlü yanı değil. Bunu kendisi de bana anlatmıştı. Sen de her zaman biliyordun. Ernesto, sana aşık olmasaydı papaz okuluna girmiş olacağını söyler hep. Ama ben bundan kuşkuluyum. Onun yanı başında bir kadına ihtiyacı var. Mektuplarla uğraşmaktan yazı yazmaya vaktim olmuyordu. Hatta annemle aramızdaki iletişim bile azalmıştı. Onlarca yıldan beri bizi birleştiren günlük iletişimimizin yerine telefonla konuşuyor ya da başkalarının merakına açık olabilecek mahremiyetlerden kaçınarak kısacık fakslar yolluyorduk. O dönemdeki yazışmalarımız son derece sıkıcıydı. Kaplumbağa adımıyla ve bütün gizli gidip gelen postalara hiç benzemiyordu. Postacıyı bekleyip bir zarfı açarak annemin kendi eliyle katlamış olduğu sayfaları çıkarmanın ve onun haberlerini iki haftalık bir gecikmeyle okumanın zevkiyle hiç ilgisi yoktu. Bu haberler kötüyse zaten artık önemi kalmamış oluyordu. İyiyse de her zaman kutlanabilirdi. O mektupların arasında Madrid'deki hastanede yoğun bakım ünitesindeyken sana bakmış olan genç bir hemşireninki de vardı. Bu mektubu ilk açıp okuyan Şila oldu. Betty Benz'e 60 olarak mektubu bana getirdi. Beraberce okuduk. Hemşire kız kitabı okuduktan sonra neler olup bittiğini bana anlatmayı bir görev olarak gördüğünü söylüyordu. Doktorların ihmali ve oksijen cihazını etkileyen bir elektrik kesintisi senin beynini hasara uğratmıştı. Hastanede pek çok kişi ne olduğunu biliyordu ama belki de bir soruşturma açılmadan ölürsün umuduyla gizlemeye çalışmışlardı. Aylar boyunca hemşireler hiç durmadan arşınladığım koridorlarda bütün gün beklediğimi görüyorlar. Kimi zaman bana gerçeği anlatmak istiyorlardı ama sonuçlarına katlanmaya cesaret edememişlerdi. Bu mektup günler boyunca aklımı başımdan aldı. Bunu düşünme Isabel, çünkü artık çaresi yok. Paolo'nun kaderiymiş bu. Onun ruhu artık özgür. Hayatın bize verdiği tatsızlıkların acısını çekmek zorunda değil diye yazdı bana annem. Olanları anlattığım zaman, ona bakarsan hepimizin çoktan ölmemiz gerekirdi diye düşünmüştüm. Yazdığım bu anılar okurlarda da basında da daha önceki kitaplarımın hepsinden çok daha fazla ilgi uyandırmıştı. Pek çok yolculuk yaptım, yüzlerce röportaj yapıldı, onlarca konferans verdim, binlerce imza attım. Kadının biri, her biri evladını kaybetmiş bir arkadaşı, biri de kendisi için olmak üzere 9 tane kitabı imzalamamı istedi. Kızı bir araba kazası sonucu felçli kalmış. Tekerlekli sandalyeyi kullanmayı öğrenir öğrenmez de kendini yüzme havuzuna atmıştı. Acı üzerine acı. Onunla kıyaslandı, benimki daha katlanabilir bir acıydı. Çünkü hiç değilse sana sonuna kadar bakabilmiştim. 8. ayrımın sonu, sayfa 127.